Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 8 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 21 Nisan 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, aşk, barış ve dostluk şairi Sadi ve Nur Kapısı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Viyana görüşmelerindeki güçlü varlığının düşmanların azami baskısının yenilgisinin bir işaretidir, dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erakçı, müzakerelerin aşılmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Bir kaynak Kresi'ye yaptığı açıklamada Amerika'nın gündemi yaptırımları kaldırmak değil, askıya almaktır, dedi. Çavuşoğlu, Müslüman kardeşlerin terör örgütü listesine alınmasına karşıyız, dedi. Siyonist bir asker kendini yaktı. Sputnik korona aşısı Türkiye'de üretilecek. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın Viyana görüşmelerindeki güçlü varlığının anlamının düşmanların azami baskısının kesin yenilgisinin bir işareti olarak değerlendirdi. İrna'ya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün bir grup siyasi aktivistle bir araya gelerek, bugün düşmanın ekonomik savaşı ve azami baskısının İran halkının direnişiyle başarısızlığa uğradığını vurgulayarak, bugün Viyana görüşmelerinde her zamankinden daha güçlü müzakere ediyoruz, dedi. Ruhani, İran'ın Viyana görüşmesindeki güçlü varlığının anlamının düşmanların azami baskısının kesin bir yenilgisi olduğunu belirterek, görüşmeler %60-70 oranında ilerledi ve Amerikalılar dürüstlük çerçevesinde hareket ederse bize göre kısa sürede sonuç alınacaktır, dedi. İran Cumhurbaşkanı, müzakerelerde acele etmediğimizi ancak fırsatı değerlendireceğimizi belirtmeliyim ve İslam devrimi rehberinin belirlediği çerçeveyi tam anlamıyla sürdürdük. Bunu müzakerelerde koruduk ve aynı çerçeve içinde hareket ediyoruz, dedi. Ruhani, korona salgınıyla mücadelede yaptırımların neden olduğu sorunlara da işaret ederek sözlerini şöyle devam etti. Devrik Saddam dönemindeki Irak'la zorunlu savaş sırasında, ekonomik savaş sırasında olduğu kadar fazla baskı altında değildik. Ancak bugün milletin örnek direnişinin yardımıyla ve İslam İnkılabı rehberinin dirayetiyle ve rehberliğiyle zorlukların üstesinden geldik, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı, kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili yaptığı açıklamada kimseyi zaman öldürmekte müzakerelerin uzamasına sebep olmasına izin vermeyiz ama acele ile de müzakerelerde konuları atlayamayız. Her şey dikkatlice ilerlemektedir, dedi. Erakçı dün akşam nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısının bitiminden sonra yaptığı açıklamada bizim çabamız Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırmak için alması gereken bir dizi önlemi uygulamaktır. Sonraki adımda İran'da harekete geçecektir, dedi. Erakçı, Tahran talimatı doğrusunda müzakerelere devam edeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edildiği sürece bu yönde adımlar atacağız, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma ortak komisyonunun tüm üyeleri sonuçlara ulaşmakla ilgileniyor ve çabaları nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve tam olarak uygulanmasına yol açacak düzenlemeler bulmaktır, dedi. Erakçı, adım adım süreç uzun zamandır bir kenara bırakıldı ve müzakereler son adıma veya son eyleme odaklandı. Doğrulama süreci belirlendikten sonra Amerika hangi tarihte ve neler yapacak, taahhütlerine bağlı kalacak mı göreceğiz. Amerika nükleer anlaşmaya bağlı kalmalı ve ondan sonra İran da aynısını yapacak, dedi.
Bir haber kaynağı Viyana'da Press TV'ye yaptığı açıklamada Amerika asıl hedefinin İran aleyhindeki yaptırımları kaldırmak olmadığını, yalnızca askıya almak olduğunu, bazı yaptırımları ise Amerika'nın 120 gün ve 180 günlük aralıklarla uzatacağını söyledi. Bir haber kaynağı Viyana'da Press TV'de yaptığı açıklamada Amerika'nın yaptırımların nasıl kaldırılacağına ilişkin talimatlarla ilgili olarak Amerika'nın yaptırımları kaldırma niyetinde olmadığını ve uzun süre sonra bazı yaptırımları geçici olarak birkaç aşamada kaldırmayı planladığını bildirdi. Söz konusu haber kaynağı Amerika Birleşik Devletleri yalnızca birkaç işlemin sembolik olarak gerçekleştirildiği bir haftalık kısa bir doğrulama süresini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri petrol işlemleri için en az 3 ile 6 ay süren makul ve gerekli doğrulamayı henüz kabul etmedi, dedi. Söz konusu kaynak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları tamamen kaldırmama ve bazı yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına memnun olma niyeti basitçe nükleer anlaşmaya geri dönmektir. Böylelikle de İran aleyhinde bir tetikleme mekanizması imkanını kullanabilsin, dedi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun 18. toplantısının 5. turu dün Viyana'da yapıldı ve görüşmelerin önümüzdeki hafta devam etmesi planlandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, iç ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda uranyumun zenginleştirmesi ve bu yönde uranyumun %60'ını zenginleştirmemiz İran'ın nükleer yeteneklerini düşmanlara göstermiştir, dedi. İran İslami Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Natanz nükleer sahasındaki sabotaj olayını soruşturma konulu olağanüstü oturumda dün Salih'i bu olayda zarar gören kaplılar hızla değiştirildi. Şu anda Natanz Zenginleşme Merkezi ana elektrik şebekesine bağlı, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı alınan tedbirler sebebiyle ana elektrik kablosu kesilse bile Natanz'daki zenginleştirme hiç durdurulmadı ve hasar gören bölgede birkaç santrifüj zinciri yeniden devreye alındı, dedi. Salih'i düşmanın İran'daki zenginleşmeyi durdurma hedefine ulaşamadığına da işaretle İran İslami Şura Meclisi yasasına dayanarak iç ihtiyaçları karşılamak ve düşmanlara ülkenin yerli kabiliyetini göstermek için hızlı bir şekilde %60 zenginleştirmeye başladık, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Muhsin Baharbend, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Müdürü Fernando Arias ile görüşmesinde Amerika'nın yaptırımları nedeniyle İran kimyasal silah gazilerinin ilaçlara ve tıbbi teçhizatlara erişimiyle ilgili yaşadıkları sorunların çözülmesi çağrısında bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre bu görüşmede Baharbend, İran'ın çağdaş tarihteki en büyük kimyasal silah kurbanı olduğuna dikkat çekerek,
Saddam rejiminin İran birliklerine karşı kimyasal silah kullanma konusunda 30 yılı aşkın acı tecrübesini hatırlatırken, ayrıca İranlılara ve hatta Iraklı sivillere karşı kimyasal silahtan yararlananların acılarını gözlemlemek, bu korkunç anının unutulmasına hala izin vermiyor. Özellikle kimyasal kurbanların ihtiyaç duydukları ilaçlara ve tıbbi donanıma tam erişim, Amerika'nın tek taraflı yaptırımları tarafından engellenmektedir, dedi. Muhsin Baharvan, İran kimyasal silahların dünyanın her yerinde ve her koşulda kullanılmasını kınıyor ve kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin ülkelerine bağlı ve saygı gösteriyor, dedi. İranlı yetkili, kuşkusuz kimyasal silah stokları tamamen yok edilmeden kimyasal silahlardan arınmış bir dünya mümkün değildir, dedi.
Birleşmiş Milletler Sosyoekonomik Konseyi üyelerinin İran'ın bu konseyin iki organdaki üyelerine ilişkin ekseriyet oyu, Amerika'nın İran'a muhalefetinin artık etkili olmadığını gösterdi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne bağlı kuruluşların seçimleri dün New York'ta Asya Pasifik Grubu Narkotik Komisyonu'na İran'ın 2022-2025 dönemi için ve ayrıca Kadının Statüsü Komisyonu 2022 ve 2026 dönemine İran'ın üyeliği için yapıldı. Bu gruba üye ülkeler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. İran, Suudi Arabistan, Güney Kore, Filipinler ve Bangladeş tarafından aday gösterilen uyuşturucu komisyonu seçiminde İran kazandı. 37 oyla İran 3 yıl için üyeliği hak etti. Filipinler ise gerekli oyu alamadı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Taliban sözcüsü, Afganistan'da yabancıların varlığıyla barış sağlamak mümkün değil. Bu nedenle grup Türkiye'deki İstanbul görüşmesini boykot ediyor, dedi. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Afgan Sesi Ajansı'na İstanbul toplantısının Afganistan'da barış için önemli olduğunu, ancak bazı ülkelerin bu zirve ile Afganistan'a müdahale etmek istediğinden dolayı Taliban'ın zirveyi boykot ettiğini söyledi. Mücahit, Afgan halkının ülkenin geleceğini kendisinin belirlemesinin hakkı olduğunu vurguladı. Amerika önderliğindeki yabancı birlikler 1 Mayıs'ta Afganistan'ı terk edecekti ama Washington bunun 11 Eylül'e kadar gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Önümüzdeki cumartesi günü İstanbul, Türkiye-Afgan barışına odaklanan bir toplantıya ev sahipliği yapacaktı. Ama Türkiye Dışişleri Bakanı bu toplantının Ramazan ayından sonra yapılacağını bildirirken ertelenmesiyle ilgili sebebe değinmedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada İstanbul'da 24 Nisan'da yapılması kararlaştırılan Afganistan barış oturumunun Ramazan ayından sonraya ertelendiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de Nedir Ne Değildir programında konuk oldu. Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesine ilişkin Mısır'da darbeye karşı olduk biz. Biz Müslüman kardeşler olduğu için değil, o gün Sisi iş başında olsaydı, başkası darbe yapsaydı, aynı ilkesel tutumu sergilerdik. Müslüman kardeşler iktidara gelmeden önce Mısır'la ilişkilerimiz kötü müydü? Hayır, son derece iyi ilişkilerimiz vardı, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında, biz önce de terkinlerde bulunduk. Sadece Müslüman kardeşler değil, bir ülke aleyhine o ülkenin kabul edemeyeceği tonda aşırıya kaçan söylem ya da faaliyet varsa ilkesel tutum içindeyiz. O ülkelerde seçim olur, halk kimi iktidara getirirse biz o yönetimle en iyi şekilde çalışırız. Mısır'da darbeye karşı olduk. Biz Müslüman kardeşler olduğu için değil, o gün Sisi iş başında olsaydı, başkası darbe yapsaydı, aynı ilkesel tutumu sergilerdik, dedi.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Harrestorm, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İsveç makamlarınca terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Harrestorm, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından İsveç Savunma Bakanı, terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması şiddetle kınandı. Ayrıca İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK-YPG terör örgütünün gündemdeki affedersiniz, güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Konseyi'yle son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Büyükelçiye İsveç'in muhatap aldığı şahısların Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğu, PKK elebaşlarında bu gerçeği kendi ağızlarından alenen teyit ettiği, bu teröristlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda farklı bir isim altında eylemlerini sürdürmelerinin bu gerçeği değiştirmediği, İsveç'in bu tehlikeli siyasetiyle sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Türkiye'nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, böylece ikili ilişkilere ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'de hükümet tarafından terör örgütü olarak tanınan Fethullah Gülen liderindeki örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde çok sayıda eski askeri öğrenci gözaltına alındı. Ankara merkezi olmak üzere 17 farklı şehirde 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı vermesiyle şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ilişiği kesilmiş eski 47 askeri öğrencinin gözaltına alınması için ilişkin kararın çıkarıldığı kaydedilen açıklamada şüphelilerin yakalanması için 17 ayrı ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi. Bunlardan 30'unun yakalandığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarısız darbe girişiminin ardında Amerika'nın olduğunu söylemini tekrarlamış, Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada, onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi demiş ve bunun ardından Amerika'da tepki göstermişti.
Türkiye yerli aşı çalışmalarında çabalarını sürdürürken yabancı menşeli aşıların ülke içinde üretilmesine de ayrıca önem mesai harcıyor. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için onay verildi. Aşı tedariğini Çin ve Almanya'dan sağlayan Türkiye yurt içinde üretim içinde harekete geçti. Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için yapılan anlaşmada ise sona gelindi. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını belirtti.
Siyonist İsrail'de bir asker psikolojik sorunlardan ve ordu komutanlarının sorunlarını görmezden gelmesi üzerine kendini ateşe verdi. Siyonist rejim medyasından Kanal 13 dün kendisini ateşe veren İsrail'li askerin geçit töreninde görevli bir asker olduğunu bildirdi. Bu arada İsrail medyası Siyonist askerler arasında artan depresyon, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, cinsel taciz ve kaçma vakaları konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.
Özel Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, işgal altındaki Kudüs'te de olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması için ırkçı İsrail'le baskı yapmaları hedefiyle yoğun görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Abbas, Ramuhla'daki başkanlık merkezinde düzenlenen Fetih Hareketi Merkez Komite toplantısında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeyle seçimlere ilişkin görüşmeler yaptığını söyledi. Kudüs'te de yapılması planlanan seçimlere dair ırkçı İsrail tarafından hala bir cevabın gelmediğini hatırlatan Abbas, kararlaştırılmış vakitte seçimlerin icrası için ilerlediklerini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Amerika ve NATO'nun Karadeniz hava sahası ve sularında kışkırtıcı faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Shoigu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Donbas bölgesinde durumu kötüleştirmeye çalıştığını savundu. Shoigu, Donbas'taki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan Ukrayna'nın askeri siyasi yönetiminin yıkıcı çizgisi sürdürülüyor yorumunda bulundu.
Amerika'nın New York Long Island kentinde bir süpermarkete silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Ve son haberimiz, İran'ın Persepolis futbol takımı Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. grubundaki güçlü liderliğini Hindistan'ın Goa takımı karşısında aldığı galibiyetle sürdürürken üst üste 3. kez galibiyet elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Yunanistan'ın Ankara ve Kahire yakınlaşmasından duyduğu endişeyle ilgili. Mısır'da siyasi çevreler Yunanistan heyetinin son Kahire ziyareti ardından yaptıkları açıklamada Atina yetkililerinin Mısır ve Türkiye arasında son günlerde yaşanan gelişmeler ve yakınlaşmalardan endişeli oldukları, özellikle bu konunun Mısır ile Yunanistan'ın halen yürütmekte oldukları koalisyonu etkileyeceğini düşündüklerini duyurdular. Katar basınından El Arabi El Cedid gazetesi dün verdiği haberde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ve Yunanistan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Kahire'de yaptıkları görüşmenin gündeminin Mısır ve Türkiye ilişkileri olduğunu, zira Atina daha önce Kahire ve Ankara'nın yakınlaşmasından endişeli olduğunu belirttiğini yazdı. Mısırlı diplomatlar ayrıca son iki ayda Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ikinci kez Kahire'yi ziyaret etmesinin, Türk yetkililerinin Mısır ile diplomatik görüşmelerde büyük ilerlemeler kat ettiklerini belirtmeleri ve de Türkiye'de Mısır'a karşı medyada süren karalama kampanyalarının durdurulması için gerçekleşen girişimler ardından yapıldığını duyurdular. Söz konusu diplomatlar Kahire ve Atina arasında oluşan ve her geçen gün daha da artmakta olan mesafe nedeniyle Yunanistan'ın bu kez deniz sınırlarını çizmek için Türkiye'nin müttefiklerinden bir diğeri olan Libya ile görüşmeye başlamak istediklerini belirttiler. Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mütabakat muhtırasının iptal edilmesini ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılmasını istiyor. Atina geçen sene Türkiye ve Libya'nın bu anlaşma ile kıta sahanlığını ihlal ettiğini ileri sürerek söz konusu deniz bölgeleriyle örtüşen bir harita üzerinde Mısır ile anlaşma imzalamıştı.
Aslında Türkiye ve Yunanistan NATO üyeleri olmalarına rağmen son 10 yıllarda Kıbrıs adası Ege Denizi'ndeki sınırlar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz aramaları sebebiyle çok gergin ilişkiler yaşıyorlar. Her iki taraf arada bir karşı tarafı diyaloğa çağırsa da mevcut anlaşmazlıkların çözümünde şimdiye kadar pek bir ilerleme yaşanmamıştır. Nitekim bundan birkaç gün önce Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde Türk mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oluşturdu. Söz konusu basın toplantısında her iki taraf sert sözler sarf ederken oluşan gergin ortam Türk, Yunan ve dünya basında geniş yer buldu. Ege adaları, mülteci sorunu ve kıta sahanlığı gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşayan NATO'nun iki ülke dışişleri bakanlarının basın toplantısı hakkında en ilginç yorum Yunan basınından ve anlaştıkları tek konu hiçbir şeyde anlaşamamaları oldu şeklinde geldi. Ama Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile diyaloğu devam ettirmelerinin son derece önemli olduğunu, anlaşamadıkları birçok konu olduğunu, bunları samimi ve açık bir şekilde konuşulması gerektiğini ifade etti. Bu arada Türkiye ve Mısır uzlaşısının engellere tanık olmasına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık gerginliğin ardından normalleşme yolunda ilerliyor ama İlişkilerin düzelmesinin önündeki zorluklar da tamamen ortadan kalkmış değil. Nitekim Mısır'a yakın El Vatan gazetesi, Kahire'nin Ankara'dan 10 beklentisine işaret eden yazısında, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uygulamasından Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta anlaşmasına, Libya ve Suriye'den çekilmesinden, Fars Körfezi krallıklarından özür dilemesine kadar pek çok madde var. Bu yüzden Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısır ile yeni dönem ilişkilerinde ilk ziyaretin Mayıs ayında gerçekleşeceğini belirtmesine rağmen iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yakında sona ermesini beklememek gerekiyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Sanders'in Siyonist rejime yapılan yardımların kısıtlanması talebi etrafında. Amerika'nın bağımsız senatörü Bernie Sanders, Siyonist rejimin işgalciliğine son vermek amacıyla İsrail yönetimine baskı uygulamak için Amerikan yardımlarının kısıtlanmasına vurgu yaptı. Yahudi G Street liberal lobisinin yıllık toplantısında konuşan Sanders, Amerika'nın Siyonist İsrail rejimine yüklü askeri yardımlarını işaretle, Amerika'nın İsrail'e yardımlarında Amerikan halkının kendi paralarının insan haklarını ihlal eden siyasetlerin izlenmesi ve Filistin halkına ikinci sınıf vatandaş muamelesinin yapıldığı politikalarda kullanılmasını istemediklerini belirtti. Sanders, barış fırsatlarının yok edilmesine tepki olarak Amerika'nın Siyonist rejime yaptığı yardımların kısıtlanması gibi gerçek baskıların uygulanması zaruretine vurgu yaptı. Bizzat Yahudi olan bu senatör, son yıllarda defalarca Washington'un Tel Aviv'e sorgusuz sualsiz yardımlarını eleştirerek birkaç kez de korsan rejim başbakanı Netanyahu'nun ırkçı olduğunu söyledi. Yahudi G Street Lobby'nin yıllık toplantısına katılan Demokrat Senatör Elizabeth Warren de ikili yönetim çözümüne ulaşmak için yerleşke inşaatının durdurulması ve taraflara yardım konularında ciddi olmak istiyorsak mevcut tüm araçları dikkate almamak sorumsuzca olur dedi. Washington, Amerikalı vergi mükelliflerinin milyarlarca dolarını çeşitli ekonomik ve askeri yardımlar şeklinde korsan rejim İsrail'e hediye ediyor. Amerika'nın Siyonist rejime yardımları ve askeri anlaşmaları defalarca Amerika'da protesto gösterilerine sebep oldu. Göstericiler, Amerikan vergi mükelliflerinin paralarının Siyonist rejimin Filistinlilere karşı saldırı ve şiddet eylemlerinde kullanılmasına itirazda bulundular.
Söz konusu Amerikalı senatörlerin Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere karşı yerleşke inşaatına devam etmesi ve sayısız cinayetleri gibi tüm insanlık dışı eylemlerine rağmen Washington'un Siyonist rejime geniş çaplı yardımlarının devam etmesine yönelik açık eleştirileri aslında Amerika'nın eylemleri ne olursa olsun korsan İsrail'e mutlak desteğiyle insanlık dışı tavrını ortaya koyuyor. Amerika ırkçı İsrail'in işgalciliği ve mazlum Filistin halkına karşı işlenen suçların en büyük destekçisidir. Zira Siyonist rejimi yapmış olduğu geniş mali ve askeri yardımları bu yönde harcanıyor. Siyonist yetkililer özellikle Netanyahu her zaman Amerika'nın İsrail rejiminin güçlü destekçisi olduğunu belirtmişlerdir. Batı Asya meseleleri uzmanı Cavit Kurbanoğlu şöyle diyor. Amerikan dış siyasetinde stratejik ve parti dışı bir ilke vardır ve temeli İsrail ile stratejik ittifak üzerine kurulmuştur. Washington için siyasi güvenlik bir tutum sayılan bu ilkeye dayanarak Amerika kendini İsrail'in güvenliği ve varlığının korunması karşısında sorumlu biliyor ve çeşitli alanlarda bu desteğini ispatlamıştır. Gerçi Amerikan yönetimleri her zaman Siyonist rejime askeri ve ekonomik geniş çaplı yardımlara vurgu yapmıştır. Nitekim Obama döneminde korsan rejime 10 yıllık askeri yardım paketleri onaylanmış ve uygulanmıştır. Fakat Amerikan eski başkanı Trump, Siyonist rejime mutlak desteğin sınırlarını eşsiz girişimlerle adeta değiştirdi. Trump, daha önce hiçbir Amerikan başkanının girişimde bulunmadığı bazı kararlar alarak bu kararları gerçekleştirdi. Tıpkı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak gibi. Trump aynı zamanda Siyonist rejime 1967 topraklarında yerleşke inşaatı için yeşil ışık yaktı ve nefsi müdafaa gibi bir bahaneyle Filistinlerin Siyonistlerce katliam edilmesine destek verdi. Aslında Amerika'nın destekleri ve özellikle de yıllık 3 ila 4 milyar dolar arasında olan askeri yardımları olmazsa Siyonist rejim Filistinleri bastırmak, yerleşke inşaatını sürdürmek ve de komşu ülkelere saldırı için gerekli güce sahip olamaz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Ordubehş 1400 İran'da, Hicri Kameri 8 Ramazan 1442 ve Milal takvimle 21 Nisan 2021 Çarşamba. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Ordubehş 1330'da İranlı önde gelen şair ve yazar Melekuşşuara lakaplı Mirza Muhammed Taki Bahar 64 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da İran'ın kuzeydoğusundaki Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Bahar, gençken şiir ve edebiyat dallarında yeteneği ortaya çıktı ve kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bahar 14 yaşından itibaren özgürlükçü gruplar, inkılapçı hareketlerde etkin rolü vardı ve İran'daki Meşrute İnkılabı'nda o dönemin siyasi gelişmeleri ve ülke idaresini sert bir dille eleştiren makaleler yayınladı. Bahar, Despot Rıza Han Pehlevi'nin İngilizlerin yardımlarıyla iktidara geçtiği Hicri Şemsi 1299'da hapse girdi ve ardından sürgün edildi. Bahar, Hicri Şemsi 1313'te serbest kaldı. Kültürel ve edebi işleriyle uğraştı ve Meşhed kentinde Nubahar gazetesini yayınladı ve bir süre sonra da Tahran'da Edebiyat Fakültesi encümenini kurdu. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Ordubehş 1359'da İranlı ünlü çağdaş şair ve ressam Sohrab Seferi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de İran'ın ortasındaki Kaşan kentinde dünya gelen Seferi ilk önce öğretmenlikle uğraştı ve daha sonra sanat işleriyle ilgilendi. Tasarım ve ressamlıkta özel bir yeteneği ve kabiliyeti olan Seferi'nin resimleri İran'ın içinde ve dışında düzenlenen sergilerde birçok ödül aldı. Sohrab Seferi'nin ilk şiir mecmuası Hicri Şemsi 1330'da Ölüm Rengi başlığıyla yayınlandı ve onun diğer eserleri olan Uykunun Hayatı, Güneşin Şarkısı ve Hüznün Doğusu yayınlandı. Bugün Hicri Şemsi 1 Ordubehş İran takviminde İranlı ünlü şair Şeyh Muslihiddin Sadi Şirazi'yi anma günüdür. Hicri Kameri 606'da İran'ın Şiraz kendinde dünyaya gelen Sadi çeşitli bilimleri öğrendikten sonra Bağdat'a gitti. Sadi en değerli eserleri olan Bustan ve Golestan gibi eserleri kaleme aldı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Ordubehş 1376'da İranlı ünlü fakih Ayetullah Mirza Ali Garavi Aliyari Tebrizi vefat etti. Ayetullah Tebrizi, Hicri Şemsi 1280'de İran'ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Ayetullah Tebrizi 15 ciltlik Urvetül Vuska Şerhi adlı eseri kaleme aldı. ...767 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Ramazan 675'te İranlı ünlü hekim ve müneccimlerden Katibi lakaplı Necmeddin Ali Debiran vefat etti. Katibinin ilk yaşam yıllarından herhangi bir bilgi yokken ancak onun yaşamından öyle anlaşılıyor ki Hoca Nasreddin Tusi Katibi'den Marağa'daki rasathane içinde yardımcı olmasını istemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Merkezin eriyen rezerviyle ilgili tartışmalar iktidarın ilginç savunmalarıyla sürüyor.
Karar.
Elvan, Merkez Bankası rezervlerinin hazine hesapları üzerinden satıldığını söyledi.
Yeni Asya.
Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 19 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Özel bilgiler nasıl havada uçuşuyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son bir yılda yaklaşık 5 bankadan 50 binden fazla vatandaşın gizli kalması gereken bilgileri dışarıya sızdı. Bu bilgiler neler? Tüm bilgileriniz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bile elinde tutmadığı bilgiler, bütün aile fertlerinizin telefon ve adres bilgileri, mali yapıları, harcamaları ve daha onlarca bilgi, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dedim ya, MIT'in bile kolay kolay ulaşamadığı bu bilgileri bankalar riskli kredi vermemek için kolayca ulaşıyor. Son bir haftada iki bankadan veri sızıntısı oldu. İki bankada da çalışan taraflardan para karşılığı yaklaşık 10 bin kişinin bilgileri başkalarına verilmiş. Bu bilgiler kime satıldığı bilinmiyor. Tefeciye mi, kıskanç kocaya mı, yoksa farklı pazarlama işinde kullanılması için mi, bilen yok. Bilinen tek bir şey var ki o da bankalardan sürekli olarak vatandaşın bilgileri sızıyor. Bunlar bilinenler ya bilinmeyenler. Mesela uzun süredir aradığınız kişiyi bankalar vasıtasıyla bulabilirsiniz. Adresini, telefon numarasını, daha birçok bilgisini. Hemen aklınıza kan davası geliyor değil mi? Türkiye'de halen onlarca kan davası cinayeti işleniyor. Bu kişilerin büyük bir bölümü kanlısından kaçmak için adresini değiştirmiş. Eğer bankaya yolu bir kez dahi düşmüş ise o kişi yandı. Bu terör örgütü mensubu da olabilir. Yani çok ciddi güvenlik sorunu. Burada bankanın bir suçu yok. Sonuçta insan olan her yerde usulsüz işlem olur. Bankanın suçu yok derken suçun kaynağı başka yerde demek istedim. İstihbarat Teşkilatı'nın ismi gibi değil mi? KKB bankacılar tarafından kısaltılmış ismi. Tam açılımı Kredi Kayıt Bürosu. Bu büro 1995 yılında kuruldu. 9 bankanın ortaklığı ile amacı bankaların kredi vereceği insanları puanlamak. Bankalar kendilerine gelen tüm müşterilerin özel bilgilerini bu şirkete yüklediler. Halen de yüklemeye devam ediyorlar. Siz bir ay borcunuzu ödemediğiniz mi hemen ortak sisteme giriyor. Harcamalarınız, telefon ve adresiniz, kaç bankada borcunuz oldu, bunları düzenli ödeyip ödemediğiniz, daha aklınıza gelmeyecek birçok bilgi burada yer alıyor. İşte bütün sızıntının esas merkezi burası. Amerikan sisteminin bir benzeri. Bu şirket vatandaşın bilgilerini ne kadar güvenli depoluyor? Ayrıca neden ortak bir depo? Bunu her banka kendi tutabilir. Ya başka bankada riski varsa... İyi de varsa o bankanın sorunu. Madem ticaret yapıyor, riski de kabul etmek zorunda. Türkiye'de tüm yasalar hep bankaların lehine çıkartıldığı için maalesef burada vatandaş bankalara kurban veriliyor.
Müzik. Mehmet Kara 19 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde 128 milyar çarpı 8 başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz haftanın en çok merak edilen konusu başlıktaki 128 milyar dolar ile bu dolarların Türk lirası karşılığı oldu. Sorunun cevabını açık yazarsak sütuna zor sağacak ama anlaşılması açısından yazmak gerekiyor. Bu sorunun cevabı şöyle. Siyasetin gündemi 128 milyar dolar nerede konusuydu. Peki bu 128 milyar dolar meselesi nedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bahsedilen para Merkez Bankası rezervlerinden buharlaştığı iddia edilen bir para. Bu iddiayı ortaya çıkaran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota oldu. Eski bir bankacı olan Rota aslında Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin satıldığını ve bu satışın boyutunun zaman içinde 128 milyar dolara yaklaştığını söylüyor. Rota, Haluk Bürümcekçi'nin hesaplama tablosunu görebilirsiniz. Bu hesaba göre satılan 126,3 milyar doların 33 milyar doları 2019'da, 93,3 milyar doları 2020'de satıldı diyordu. Rota 128 milyar dolar meselesini Türkiye'nin en büyük finans skandalı olarak da değerlendiriyor. Rota'nın bu yazısı ile pek duyulmayan konu CHP'nin 128 milyar dolar nerede afişleriyle Türkiye'nin gündemine geldi. Konuşmalar, açıklamalar derken CHP'nin il, ilçe başkanlarına hatta özel bürolara kadar üzerinde 128 milyar dolar nerede afişleri asılmaya başlanınca iş büyüdükçe büyüdü. İlk önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüeti var diye Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle afişler söküldü, soruşturmalar başladı. Bazı illerde korona yasakları yüzünden toplatıldı. Ancak toplatıldıkça daha çok dikkat çekti. Toplanan afişlerin yerine yenileri asıldı. Öylesine bir kampanyaya dönüştürüldü ki en son CHP grup toplantısında salonun kürsüsüne bile bu pankart asıldı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Odası'nın camına 128 milyar dolar nerede yazılı pankart astı. Kaldırılma amacıyla asılan yere gelen itfaiye aracının merdiveni yetişmediği için kaldırılamadı. Tanal sonra asılmak üzere afişi kendisi kaldırdı. 128 milyar dolar nerede sorunun cevabı beklenirken kimi zaman pandemi döneminde vatandaşa sosyal destek için kullanıldı, kimi zaman devletin kasasında hazinesinde yani yerinde durduğu söylendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin başlatılan 128 milyar dolar nerede kampanyasına tepki gösterirken 128 milyar dolar kasada yani havaya mı uçtu? Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. 128 milyar doları havaya uçarsanız nerede saklarsınız? Böyle bir soru olabilir mi diye bir açıklama yaptı. Ardından AKP Grup Başkan Vekili Ünal, salgın sürecinde devlet desteğiyle yapılan yardım miktarını gösteren bir tabloda paylaştı. Uzunca paylaşımda Ünal, toplam rakam 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 TL dedikten sonra belli ki hesap tutmayınca tweetini silmek durumunda kaldı.
Aziz Karaca 19 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde ağzı oruçlu lebalep borçlu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ramazan ayında belli vakitler arasında kendisine ait olan gıda maddelerine dokunmayı yasaklayan oruç aslında oruçluya geride kalan 11 ay boyunca başkalarının ekmeğine, emeğine, malına, mülküne izinsiz dokunmama, izinsiz yaklaşmama, eğitimini veren bir mekteptir. Bir ay boyunca güneşe görünerek güneşin şahitliğinde velev ki öz nefsine ait olsa bile hiçbir şeye el süremezsin, el uzatamazsın demek yılın diğer aylarında ve tüm vakitlerde başkalarının hakkına, başkalarının emeğine ve alın terine asla el uzatamazsın demektir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Oruç tutan, oruç tarafından tutulan ve oruca tutulan yani oruca sevdalanan bir insan, belli vakitler arasında kendi öz malından uzak durmayı öğrenmiş olduğu için, uzak durmanın eğitimini aldığı için, hayatının kalan kısmında da başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz etmekten uzak durmayı öğrenmiş olmalıdır. Hem oruçlu, hem borçlu, hem de lebalep borçlu olmak iç içe çelişki, iç içe bariz yanlışlar içinde olmak demektir. Son 20 yıldan beri ülkeyi tek başlarına yöneten kadronun özellikle oruç konusunda hassas oldukları söyleniyor ve verdikleri görüntüde bu söylentiyi doğruluyor. Ama ufak bir sorun var. Söylendiği ve göründüğü gibi eğer bu iktidar kadrosu oruç ibadeti konusunda çok hassas iseler, elden çıkan, cepten kayan, hazineden buharlaşan bunca servetin akıbeti ne oldu? İmsak ile iftar vakitleri arasında bilerek bir yudum su içmek ve bir lokma ekmek yemek orucu bozuyorsa, koca bir ülkenin kaynaklarının, koca bir milletin el emeğinin ve alın terinin meçhule gönderilmesine göz yummak orucu bozmaz mı? Sadece mevcut nüfusun el emeği alın teri olsa neyse, mevcut nüfusun bilmem kaç kuşak sonraki torunlarının dahi demet demet katmer katmer borçlarından, borçlandırılmış olmasından söz ediliyorsa, borcun boyutlarını varın siz hesap edin. Tamı tamına lebalep bir borçlanma gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tam bir ağzı oruçlu ve lebalep borçlu vaziyeti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşk, barış ve dostluk şairi Sadi.
İran takviminde 21 Nisan günü İranlı büyük şair Sadi Şirazi'yi anma günüdür.
Hep birlikte bu münasebetle hazırladığımız programı dinleyelim.
Bir dünyayı has düşünceleri ve güzel kelamiyle hayran bırakan bir insan nasıl kısa cümlelerde ve çok kısa bir sürede anlatılabilir ki? O da medya çağı olan şimdiki çağda değil de bundan asırlar önce siyahat ve iletişim çok zor olduğu ve yazarların ve şairlerin eserleri ancak bir veya iki nüshada hazırlandığı bir dönemde.
Şeyh Müstihiddin Sadi Şirazi yaşadığı çağda da büyük üne kavuşan ve kelamı halkların, padişahların, düşünürlerin ve edebiyat ve ilim çevrelerinin dilinden düşmeyen ünlü İranlı düşünür ve şairlerden biridir. Bu büyük şairin eserleri elden ele dolaşırken Gülistan adlı eseri Hindistan ve Osmanlı padişahlarının ders kitabı olmuştur.
Ünlü Faslı Seyyah İbni Batute'nin Çin diyarının
en batısında yer alan Gingse kentinde bir kayıkçının Sadi'nin şiirlerini Farsça okuduğunu anlatmasının üzerinden asırlar geçiyor. Ancak hala İranlı bu büyük şairin ünü dünyanın dört bir tarafına yayılmaya devam ediyor ve düşünceleri altın yapraklar misali elden ele dolaşıyor ve Birleşmiş Milletler duvarlarına yazılarak bu teşkilatın temel hedeflerini hatırlatıyor.
Adem oğulları tek vücudun organlarıdır. Yaratılışta aynı gevherden yaratılmıştır. Devran bir organı ağırtacak olursa, öteki organlar da rahatsız olur. Başkasının acısından acı duymuyorsan, sana da insan denemeyeceği kesindir.
İranlı büyük şair Sadi'nin bu şiiri Som Altın'la İran halı sanatının ünlü ustası İsfahanlı sanatçı Muhammed Sirifyan'ın dokuduğu nefis İran halısının ortasına işlenmiştir. 5x5 metre ebazında dokunan bu halı Birleşmiş Milletler'de tüm diplomatların görüşmelerini ve müzakerelerini gerçekleştirdikleri bir salonun duvarına asılmış ve şiirin İngilizce tercümesi de İran'ın daimi büyükelçiliği tarafından halının kenarına asılmıştır. Böylece bu şiiri okuyan herkes İran kültürü ve medeniyetinin azameti ve İran milletinin akıl ve hikmetini takdir etmiştir.
Dünya genelinde Sadi'nin tüm eserlerine büyük ilgi gösterilmiştir. Bu ilginin sebepleri ve nedenleri ise birçok araştırmacının araştırmalarının konusu olmuştur. Araştırmacılar bu yoğun ilginin sebebini şairin insan ve insaniyetten derin algısına bağlıyor. Sadi dünyayı gezen bir hekimdir ve İslam dünyasını batıdan doğuya gezmiş ve çeşitli insanlar ve farklı kültürlerle yakından tanışmıştır.
Sadi hikmet muallimidir. Sadi'nin hikmeti insansiverlik temeline dayanır. Gerçekte dünya halkını Sadi'ye hayran.
Thank you.